Ayrım 8.
Geç otur dedim. Rahmi oturdu. İyi geçti mi yolculuğun? İyi iyi. Süleyman nerede? Aşağıda kaldı. Neye gelmez mi? Çığırıver. Rahmi davrandı. Rıza Efendi'nin dudaklarında da o halsiz gülümseyiş belirip kayboldu. Sesin daha tez gider. Ve Rahmi gülünce o da güldü. Gitmek için bahane aran. Yo beğenmi. Rahmi kapıya doğru Süleyman diye seslenirken Rıza Efendi de hadi hadi bilirim ben seni diyordu gülerek. Süleyman fazla bekletmedi. Rıza Efendi o yana bakmıyordu. Gelişini gölgeden fark etmişti. Gene bakmadan geldin mi? İyi otur dedi. Süleyman yer minderlerinden babasına karşı olanına oturdu. Seher kahveleri getirdi. Rıza Efendi Rahmi'ye tabakayı işaret etti, izin verdi. Duman et. Rahmi Bafra madenini çıkarıp bir sigara yaktı. Daha gitmeden eşittiydim. Kenan Bey iyice kötülemiş diye. Şimdi nasıl? Eniştenin dediğine göre demesine de lüzum yok ya, mısmıl kötüledi. Sustular. Rıza Efendi, yazık dedi içini çekerek. Sonra Rahmi'ye baktı. Bütün ağırbaşlılığıyla. O yükü ondan aldığıma sevindim. Rahmi'nin gülüşü donuverdi. Sevinemeyecek kadar şaşırmıştı. Baka kaldı. Sana az arka çıkmadı diye yeniden konuşmaya başladı Rıza Efendi. Öyle olmasa bile aklına da ahlakına da herkesler güvenir. Hep doğru yolda gittiydi. Hakimliğinde de üstüne söz getirtmediydi. Allah şifasını tez versin diyeceğim şu. Ey etmişsin sevindim. Süleyman'a döndü. Tabla ver ağana. Sonra da o denileni yaparken Rahmi'ye sordu. Bu da yazıldı mı? Rahmi başını salladı. Süleyman boş fincanları almaya davrandı. Dursun şimdi, otur, dinleyin. Tesbihini yanına koydu. Tabakaya uzandı. Bütün dikkatini sigara sarmaya vermiş gibiydi. Ama en uygun kelimeleri araştırdığı belliydi. Beni bildiyseniz bildiniz. Kimsenin işine de, gidişine de karışmam ben. Süleyman'ınkine de karışmam. Okuyacağım dedi, okuttum. Kimya malimi olacağım dedi, ol dedim. Bitirdi geldi mektebini, malimlik yapmayacağım, ıtriyetçilik yapacağım dedi. Ona da iyi dedim. Sen bilin dedim. Sonracığıma anasının ağzıyla everelim seni gari dedik, bir iki kız söyledik, hiçbirini istemedi. Anasına kılıçların vedayı isteyverin demiş. İstedik, bildiğin gibi söz kestik. Kımıldamadan dinliyorlardı. Rıza Efendi sardı sigarayı tabakaya koydu, kapağı kapattı. Bu işin bitmesini beklermiş gibiydi. Şinci diye doğruldu. O daha ev açmadı, bu bir. İkincisi, işlerinin daha ne olacağı belli değil. Bugün için çok şükür bir muhtaçlığı yok. Ekmeğini çıkaracak gibi. Emme, ben yine de derim ki, bir er kişinin evini kurmadan, ocağını tüttürmeden, işini hale yola komadan, bir de yaşını başını almadan milletin gidişatına, memleketin işlerine karışması pek yakışık almaz. El alem, sen kendine ne ettin ki bana ne edeceğin deyi verir? Konuşurken doğrulu verecekmiş gibi dizlerinin üstünde dik oturuyordu. Sırtını yeniden dantel işlemeli bembeyaz patıskayla örtülü ot yastığa verdi, bağdaş kurdu, kısa bir aradan sonra da ekledi. Emme yine de kendi bilir. Merdivenler gıcırdadı, Rahmi danladı. Rıza Efendi'nin inadına etli canlı yengesi geliyordu. Kadın elinde bir bakır tepsiyle göründü. Oldu olacak dedik, şunları da yiyiverin, sözleriniz tatlanır. Üzüm, elma, armut getirmiştim. Kocasına... Hepsi de bize yatır gari dedi. Çocukları yatırdık bile. Rahmi'ye döndü. Sizin yatağda serelim mi? Güldane ne der diyor. Rıza Efendi, doğrusu da bu. Pek geç oldu dedi. Sen de benim kadar yorulmuşundur. İyi ya dedi Rahmi. Yenge, hadi buyurun dedikten sonra çıktı. Buyurun. Rıza Efendi bir salkım üzüm aldıktan sonra söylemişti bunu. Bir aradan sonra Rahmi'ye baktım. Senin fırkaya girişine neye sevindim? Belki garibine gider diye derim. Demin aşağıda bavulu açar, karabiberin bebeğini çıkarırken iyice düşündüm. Hani sen dediydin, biz fırkaya girsek de girmesek de el alem mutlaka bulaştırır diye. Onu hatırladım, sarı haklı dedim. Nasıl olsa bir şey yakıştıracaklar, bize gelmedi diye iki taraf da öfkelenecek. İki taraf birden kızacağına bir taraf kızsın be Rahmi. Sonracığıma, bunca yaş yaşadım, bunca şey gördüm. Sonunda da anladım ki sular yokuş yukarı akmaz hiç. Sofaya çıktıkları zaman yenge telaşlı telaşlı konuşuyordu. Ele kız Seher, gözün çıkmasın emi, an İstanbul şekeri tutmadık de emi. Elinde paket nefes nefese geldi. Fıstıklı lokumları pek güzel Rahmi, al al bir daha. Rahmi lokumu çiğnerken de panka için bir şeyler dediydin sen dedi. Aklımda emmi, yarın sabah yapıveririz o işi. Rıza Efendi'yi gökten melekler şahit diye inse dost düşman herkes serbest fırkalı sayacaktı. Şimdiye kadar dayısı yüzünden halkçılık yakıştırılmayan Rıza Efendi şimdiden sonra da Vahit Bey'le düşünülmeyecek, öz oğlundan ayırmaz onu len oğlum diye Rahmi'ye göre hükme bağlanacaktı. Rahmi Banka'nın yönetim kurulunu buna göre düşündü. Gülbeyazlardan iki, bir de kurulun başkanı Şirvancıların Karun kadar zengin Hacı Reşit, üç halkçı. Buna karşılık amcasını da katınca serbestçiler dört ediyor. İki de yer yerinden oynasa, iyiye kötüye, haklıya haksıza, doğruya yanlışa karışmaz diye bilinen ben bilmem oğlumcu var. Kısacası ortalığın karışması işten değil ve elbette karışacak. Rıza Efendi'nin dışında herkes aşeriyor çatışmaya. Rahmi düşündü, taşındı ve karar verdi. Kararını da o günkü yönetim kurulu toplantısında açıkladı. Bildiğiniz gibi ben siyasete karıştım. Bundan sonra bankada kalmam doğru olmaz. Çayından bir yudum içti. Bu arada da o dilden herkesi süzdü. Gülbeyazlar ve Şirvancı kendileri katiyen değillermiş gibi başlarını ciddi ciddi salladılar. Bu sözü pek doğru bulduklarını belli ettiler. Rahmi de konuşmasına döndü. Bu yüzden de sehemlerim isteyene satacağım ve müşavirlikten ayrılacağım. Emmim de böyle düşünür. Daha doğrusu emmim böyle düşünür. Bana böyle yap diyen o oldu. Şirvancı ama yalnız o yumuşadı. Zaten emmin hep iyi düşünür. Biliriz biz onu. Rahmi, öyle hacım dedi. Herkes bilir. Şimdi size son sözüm, yani izin verirseniz haddim olmayarak bir düşüncemi söyleyeceğim. Ben işleri esirgemediğiniz, aksine beni şımartacak kadar sık sık tekrarladığınız iltifatlara dayanarak söylüyorum. Kuruluşundan bu yana bankanın işlerini aksatmadan yürüttüm. Bağışlayın, iyi yürüttüm. İşlerin benden sonra da düzgün gitmesini isterim. Yoksa içim sızlar, yanarım. Kendimi günah işlemiş sayarım. Bunun için sizlere naçizane bir tavsiyem olacak. Meslektaş, meslektaşını herkesten iyi tanır. Ben de bizimkileri azıcık da olsa bilirim. Karar verince şöyle bir düşündüm bu işi en iyi kim yürütür diye. Ve Vehbi dayım dedim. Bunu da dayım olduğu için demedim. Yerimi ona alın, bankanın selameti için. Bu söz başta Rıza Efendi hepsini de şaşırttı. O kadar ki uzun süre kimseden çıt çıkmadı. Rahmi sessizlikten tedirgin olmaya başlamıştı. Acaba yanlış mı düşündüm diye geçirdi kafasından. Vehbi Bey halkçı. Halkçılar sevinmeliydi. Rıza Efendi bankanın bölünmemesini her şeyden çok isterdi. Rıza Efendi de teklifi iyi karşılamalıydı ve serbestçilerin arasında ona karşı çıkacak yoktu. Rahmi bu karara varırken teklifin hiç değilse önde gelen fırkacıların tansiyonunu düşürmeyi ümit etmişti. Hepten mi yanıldım yoksa diye düşündü gene. Ama yanılmamıştı. Hiç değilse oradakiler için. Allah senden razı olsun Rahmi Bey dedi Gülbeyazların büyüğü. Hepsinin de dilleri çözülmüştü. Şirvancı pek münasip dedi ve Rıza Efendi'ye baktı. Değil mi mumcu? Rıza Efendi gümüş tabakasıyla pek meşguldü. Başını kaldırmadan mırıldandı. Bana söz düşmez. Vehbi benim dayım. Siz ne derseniz kabulüm. Serbestçiler ona bakıyordu. Anlayınca ekledi. Dayın diye karşı çıkacak değilim emmi. Tamam. Teklif oy birliğiyle kabul edildi. Vakit öğleyi geçiyordu. Gülbeyazların büyüğü, hadi ağız tadıyla bir kebap yiyelim Ali Çavuş'ta diye ayağa kalktı. Bendensiniz, akıtmaları da cabası. Güldüler, neşelendiler. Rıza Efendi hariç. Tatar arabalarını sarı, yeşil, pembe boyalarla sıra sıra çiçekler yaparak süsleyen ve arkalarına da patılcan rengi Ameli Şakir Usta veya arabacı Mustafa Usta diye yeni yazının kufisiyle döktüren boyacı Şaş Omar'a partinin tabelasını yazdırmak için günlerce uğraşmıştı. Boyun devrinsin lan Şaşem, B'yi değer lan, baştaki S'yi büyük yazacaksın. Şaş Ömer yarısına kadar ıslattığı sarma sigara ağzında sollama bir bakışla bakıyor ve la havle çekiyor. Bundan büyüğü pek yakışıksız olur be Rahmi. Bizim tahta buruna döner oğlum. La havle çekmek sırası bu sefer Rahmi'dedir. Kocaman değil lan, büyük harfle, büyük harfle. Deletme beni Allah sen. Keşke ilk yazdığın gibi serbest kalsaydın. Kızma oğlum, yeni baştan yazarım, yorulmam ben. Dur sana bir gazoz ısmarlayayım da taşın sönsün. Ve kapının önüne koşuyor. Karşıda ikinci kattaki kahveye bağlı, ucunda da minik bir çıngırak bulunan ipi çekiyor, anında pencereye gelen çırağa bağırıyor. Avukat bey bir gazoz, bana da bir gayfe. Gazoz buz gibi olsun lan. Rahmi bafra madeni çekiştirmektedir. Gülüyordu ama lan şaşı, sen hep sersemdin ya, bu kadar olduğunu bilmezdim. Yerden göğe haklıymış topal malimin sana attığı dayaklar. İşte şuraya yazmışım. Serbest Cumhuriyet Fırkası. Gördün mü? Aman be Rahmi, şaşıysak körde elez ya. Görün de neye yalan yanlış yazan lan dangalak. Öyleyse daha bir güzel oluyor be Rahmi. Gözelin yere bastın değil mi? Ya serbese ne demeli? şaşı başını esefle sallıyor. Ha bir de cumhura uyun oğlum. Buğday pazarına da gitsen, yoğurt pazarına da gitsen, sözüm meclisten dışarı, hayvan pazarına da gitsen, kime sorarsan sor, herkesler serbest der. İyi, iyi. Sen tıpkı şu yazdığım gibi yazacağını anladın mı? Yoksa alır fırçayı kendim yazarım. Sana da 5 para bile vermem. Şaşı öyle üzülmüş görünüyor ki Rahmi neredeyse inanacak. Hele o yanık yanık mırıldanış. Yaz da ekmeğimizi alıver elimizden. O gün kararlaştırdıkları en son gündü. Tabela ikindi üzeri tamamlanmış olacaktı. Gerçekten de tamamdı. Hiçbir noksanı yoktu. Ama küçük bir fazlalığı vardı ve sağ üst köşedeki sarılı pembeli, yeşilli fazlalık da ağzını açmış şakıyan bir kuştu. Rahmi'nin gözleri fal taşı gibi açılıverdi. Ne lan bu? Şaşı Ömer alındı. Kuş, benzetememiş miyim? Sanatçı Onur incinmişti. Tövbe ya Resulullah. Kim dedi sana lan kuş yap diye? Kızma be Rahmi. Beğenmediysen 1 dakikada siliveririm. Fırçayı almıştı bile. Mırıldanıyordu ama. Bir de kalkmış serbestçiyiz dersiniz. Kuştan da mı serbestsiniz lan oğlum? En serbesti kuş değil mi? Açılış ertesi perşembe günü şehir pazarı yapılacaktı. Muşlu gerçekten de hem o köşe odaları vermiş hem de partiye yazılmıştı. Masalar, sandalyeler, bayraklar, gerekli olan her şey, hatta süs eşyası her şey tamamdı. Halıları bile vardı. Çorba da tuzun bulunsun diyen para eşya yağdırmıştı. Kenan Bey de tam bir elveda jesti, bürosunu kâşifle birlikte partiye devretmişti. Tabela işi de bitince Rahmi'nin içi rahatladı. Şaşı'ya parasını fazlasıyla verip cuma günü içinde bir kebap ziyafeti vaat ettikten sonra Cumhuriyet Kıraathanesi'ne gitti. Ova köylerinde sözü geçen bir koyun tüccarıyla orada buluşacaktı. Adam onu bekliyordu. Kahvenin arkadaki bahçesinde büyük bir zerdali ağacının altındaki masada oturmuştu. Masa salonun penceresine yakındı. Camlar açık olduğu için de içeride konuşulanlar yarım yamalak da olsa işitiliyordu. Rahmi yan gözle durumu da gördü. Savcı altın taşların Halit'le puket oynuyor. Gergin, kımıldanıp duruyor. Elleri çabuk çabuk çalışıyor. Biri kağıdı kesmek için atılırken öteki sigarasına saldırıyor. Belli ki yenik. Halide gelince inadına sakin, hantal denecek kadar ağır, aklı sanki çok uzaklarda ve bambaşka konulardı. Kağıtları bir başkasının yerine angarya gibi dağıtıyor, ona göre de açıp bakıyor. Savcının bir yanında sandalyeleri adeta bitişik, gülbeyazların Mahmut, öbür yanında da belediye reisi oturuyor. Halid'in yanındakilerse Ali Doruk'la Keleş. Rahmi gülüyor. Piket değil, partiler arası karşılaşma. Çünkü Altıntaş Serbest Fırka Yönetim Kurulu'nun en ateşli üyesidir. Doruk'la Keleş de onun anca beraber kanca beraber dostları. Koyuncunun anlattıklarıyla ona söyleyecekleri de önemlidir. Ama Rahmi'nin yarı aklı içerideki gaddar savaşta. Anladığına göre ikinci parti oynanmaktadır ve bunu da Altıntaş kazanmak üzeredir. Çünkü sayılar kontrol edilmiştir. Altıntaş 301'i tamamlamak için 7 istiyor, savcı ise daha 236'da. Üstelik kağıdı da o yapacak, yani 5'çi Altıntaş'tadır. Rahmi gene yan gözle bakıyor. Oyuncuların ve yandaşların durum ve davranışları da buna göre kaderi kabullenmişler. Savcı bu adi ve önemsizin önemsizi iş bitiversen der gibidir. Esneme taklidine çabalıyor. Kağıtlarına bakmak bile istemiyor. Onları adet yerini bulsun der gibi şöyle bir açıyor. Ve birden canlanıyor, vahşileşiyor. Gülbeyazların Mahmud'a bağırıveriyor. Kontraya kaldı. Keleş'le Doruk da surat iki karış sarkı veriyor. Ama Altıntaş hep böyle. Kalsın diyor. Savcı şakımaktadır. 6, 16, 22, bacaklar 94, hadi hamama. Yap bakalım kim verdiye mötteyim omu bey. Ve kahveciye sesleniyor. Len, Dortluoğlu, tezele çayları, yenilenler haddini bilsin. Oyun masasının etrafı iyice kalabalıklaşmıştır. Çoğu ayaktadır. Rahmi artık oyuncuları göremiyor. Oysa artık aklının bütünü oradadır. Koyuncuya, hadi gari kara yiyen diyor. Pek iyi düşünmüşsün işte, gerisini de bildiğin gibi yap. Ve içeri geçip savcı cephesinin gerisinde Altıntaş'a karşı ayakta duruyor. Altıntaş'a herkes gizli sıtma der. Sakin, hatta donuk, bütün durumlarda duygusuz görünür o. Ama dalga geçmesini hep öyle donuk donuk iyi bilir. Adamı çileden çıkartan nükteleri vardır. Onları da gene öyle ve savunma veya karşı nüktede iş işten geçinceye kadar duraklatan bön görünüşüyle yapar. Piketin ustasıdır. İkide bir yüzlük veya 60'lık patlatan şansı günlerinin dışında onu yenene pek rastlanmamıştır. Zaten o da oyunculuklarını değil, kendilerini fazlaca beğenen, savcı gibi 3-5 kişinin dışında pek oynamak istemez. Üçüncü ve son partide, yani kim verdi de iki tarafta büyük kağıt bulamadı, sonunda da savcı gerinip esnerken, kazandın Altıntaş dedi. Yo be moddeyim Omi Bey, Sen kaybettin. Sonra ona değil, belediye reisine, zarbı oğlum, bahara doğruydu bildin mi? O da beni yendiydi. Savcı hışımla döndü. Esneyen o değildi artık. Çatacak bir yer aradığı belliydi. Buldu da. Tapucunun tel çerçeveli gözlüğü alnında, uyuna dalıp dizlerinde unuttuğu yarın gazetesini gördü. Atılır gibi uzanıp aldı. Kolunu uzatabildiği kadar uzattı ve iki parmağının arasında tuttuğu gazeteye gözleri tiksintiyle kısılmış olarak yüzü kırış kırış bakıyordu. Dünyanın en pis şeyine bakar gibiydi. Mikrop diye tısladı. Bir dakika Müddi Umimi Bey, bir dakika dedi Rahmi. Eğilmişti. Gazetenin manşetini okumaya çalışıyor gibiydi. Onu sanki yeni görmüş ve pek ilgi çekici bulmuştu. Elini uzattı. Müsaadenizle. Göz gözeydiler. Rahmi güldü. Kahvede çıt çıkmıyordu. Rahmi gazeteyi aldı. Gülbeyazların Mahmut'la oyunu bozmak istedi. Alaycı alaycı güldü. Ne o yeğenim? Gazeteyi yeni görüyormuş gibisin. Doğruydu. Rahmi sabah sabah elinde yarın çarşıyı dolaşmış ve Gazi'nin partilere karşı yan tutmadan davranacağını ve davranılmasını isteyen demecini yaymıştı. Mahmut'un bundan elbette haberi olacaktı. Rahmi bu sefer ona güldü. Ne kadar da candandı gülüşü ve söyleyişi. Yo lan, ben ta geceden okuduydum. Anladığıma göre Gazi Paşa Hazretlerinin beyanatını okumayanlar var da ondan. Ve manşeti alt başlıkla birlikte şaşılacak bir hızla tekrarladıktan sonra yeni gelmiş gibi soru verdi. Kim yenildi? Ekledi de sorma kayıp olmazsa. Mikrop konusu kapanmadı ama. Aksine alevlendi ve zaman zaman sertleşen, acı dokundurmalara varan bir tartışmadan sonra Cumhuriyet Kıraathanesi'ne Cumhuriyet Gazetesi yakışır diyenlerin dediği oldu. O zaman kıyıda sonucu bekleyen kahveci Dortluoğlu İsmail de surat iki karış çırağını derhal kırtasiyeci ve fotoğrafçı Yavuz'a gönderdi. Hadi lan Ahmet, duymadın mı? Fototağa'ya git de deyver, yarını kessin bize yine Cumhuriyet yollasın. Savcı, Cumhuriyet de gelsin yarın da diyen arabulucuları bile terslemişti. Kasabadaki gazete satışı 17'den 53'e fırlamıştı. Öteki kırtasiyeci kanaat pazarının sahibi Hüsamettin de getirtiyordu artık. Ama gene de özellikle pazarların kurulduğu perşembe günleri gazete bulamayanlar ve 5 kuruşluk yarının el altından 50 hatta 75 kuruşa satıldığı oluyordu. Rahmi Foto Ata Yavuz'a Cumhuriyet, Son Posta, Akşam, Yarın 4 gazete ayırtır olmuştu. Artık korku duyduğu söylenemezdi. Ama fırkacılığın nerelere, daha doğrusu hangi sonlara doğru yöneleceğini vaktinde anlamak istiyordu. Ayrıca haberleri, haberlerden önemlisi, yazılıp çizilenleri yorumlayamayan, çoğu zaman da yanlış yorumlayan çevresini aydınlatmak zorunda sayıyordu kendini. Üçüncü nokta, serbest fırkaya karşı olanların, yani iktidar sözcülerinin durumlarını, anlayışlarını ve iddialarını da bilmesi gerektiğini inancındaydı. Hiçbir inanç veya düşünceye körü körüne saplanıp kalmamış, daha dürüstçe bir söyleyişle saplanmak istememişti. Sevmiyordu yarını. Bambaşka sebeplerle ve bambaşka şekilde de olsa savcı gibi o da tiksiniyordu bu gazeteden. Daha doğrusu Rahmi o yanda bu yanda kaleminden kan damlayan kavgacı yazarları sevmiyordu. Onların başta Arif Oruç, fikir için, tüzük için, sistem için değil kendi çıkarları, şöhretleri için, hatta belki de iddialarına savunur göründüklerine tamamen zıt amaçlar için çalıştıklarından kuşkulanıyordu. Fırkacılık milleti birbirine düşürmeden, düşman etmeden yapılabilirdi ve kesin olarak yapılmalıydı. Ve fırkacılık, karşıya sövüp saymadan, çamur atmadan çok önce, hatta karşıyı eleştiriden önce, kendi ilke ve amaçlarını, uygulama yöntemlerini anlatmak olmalıydı ve olabilir sanıyordu. Gazetelerde bu anlayışından bir iz göremeyen Rahmi, hiç değilse elinin vardığı yerlerde bir şeyler yapabilmek için çırpınmaya başlamıştı. Evet, gerçekten korkmuyordu artık ama çok tedirgindi. Düşünmek zorunda olduğu bir şeyleri düşünemediğini, anlaması gerekenleri anlayamadığını sanıyordu. 7. İnsana bir de düşman lazım. Halk fırkasının müfettişlerinden Hilmi Bey kasabaya gelmiş ve başta Kaymakam Bey, Ağır Ceza Başkanı dahil ileri gelen memurlarla halkçılar tarafından karşılanmıştı. Bu gibi durumlarda nasıl davranacağını pek kestiremeyen Rahmi, belki fırkamızı da şereflendirir düşüncesiyle serbest fırkanın ana yollara bakan penceresine bir sandalye çekti. O da kalabalıktı. Şaşı Ömer bile gelmişti. İşin kötüsü, Çarıkçı'nın veli de oradaydı. Rahmi ikide bir ona bakıyor ve gülerek, lafın tatlısını üretecek yeri eğebilir namussuz diye düşünüyordu. Müfettiş önce onlara göre 20-30 metre kadar sağ aşağıda olan mahkeme binasına girdi. Orada en çok 20 dakika kaldı. Sonra karşılarından geçerek bir yanından Kaymakam Bey, bir yanında Gülbeyazların Mahmut 3-5 adım arkalarında da 30-40 kişi yukarıya doğru yürüdü. Başını bir çevirip de bakmadı lan. Şaşıydı bunu söyleyen. belki de yazdığı tabelayı görmedi diye öfkeleniyordu. Ama ötekilerin yüzünde onunki gibi esefle karışmamış, bakıp bakmamasıyla ilgisiz bambaşka bir öfke vardı. Kine benzer ve bütün gruba yönelik bir öfke.